Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta kişisel sağlık verilerinin korunması üzerine konuşacağız. Konuğumuz Yükseköğretim Kurulu'nda uzman olarak görev yapan Sayın Beşir Orak. Hoş geldiniz Beşir Bey.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Öncelikle sosyal medya adreslerimizi dinleyicilerimize tekrar hatırlatmak istiyorum. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bugün önemli bir konuyu konuşuyoruz. Kişisel sağlık verilerinin korunması aslında özellikle pandemi döneminde Hepimizin gündeminde birinci maddede sağlık vardı. En çok unuttuğumuz şey iş yoğunluğundan, okuldan ya da başka şeylerden en çok unuttuğumuz ve belki de en çok ihmal ettiğimiz şey birinci gündemimizdeydi. Ve aslında yıllardır konuşulan bir sağlıkla mahremiyet konusu var. Fakat burada bir de sağlıktaki kişisel verilerin mahremiyeti ve bu verilerin korunması aslında gerçekten Metaverse ve Web 3.0'ı konuştuğumuz, algoritmaları konuştuğumuz bu günlerde bence hepimizin ilgilenmesi gereken ve bilgi sahibi olması gereken bir konu. Sağ olsun Beşir Bey kırmadı, bizi yayınımıza katıldı ve kendisiyle bu konuyu konuşacağız. Öncelikle kişisel sağlık verisi nedir? Bununla başlayabilir miyiz?
Evet, şöyle söyleyelim. Kişisel sağlık verileri nedir? Bir kişisel veri kavramımız var. Kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir olan gerçek kişiye ait her türlü bilgi. Bu kişisel veri. Kişisel sağlık verisi nedir diye soracak olursak, kişisel sağlık verisi de kişiye, gerçek kişiye ait her türlü bilginin, verinin sağlığıyla ilgili olan kısmı. Yani kişinin sağlığıyla ilgili olan her türlü veri, kişisel sağlık verisi diyebiliriz.
Sağlık verilerinin kişisel verilerden farkı nedir?
Evet, şimdi dediğim gibi kişisel veri gerçek kişiye ait her türlü bilgi. Buna kişisel veri diyoruz. Kişisel sağlık verisi ise kişinin sağlığına ilişkin her türlü bilgiyi ifade ediyor. Aradaki fark bundan kaynaklanıyor. Yani kişisel sağlık verisi kişinin sağlığına ilişkin her türlü bilgiyi ifade ederken kişisel veri daha geniş bir kapsamda. Bunu şöyle ifade edebilirim. Kanunda dediğim gibi kişisel veriler gerçek bir kişiye ait olan ve bu gerçek kişinin belirlenebilir olduğu, onun toplumdaki diğer üyelerden onu ayıran veri, bilgi. Buna kişisel veri diyoruz. Kişisel sağlık verisi ise daha dar bir kapsam. Esasında kişisel verilerin içinde bir hassas veri türü yaratıldı. Bu hassas verilerin içerisinde kişisel sağlık verisi de yer alıyor.
Sağlık verileri ve kişisel verilerin farkını öğrendik. Peki kişisel verilerin tarihsel gelişiminde sağlık verilerinin yeri tam olarak nedir?
Evet, şimdi kişisel verilerin tarihi gelişimine biraz geriden olacak ama şöyle başlayabiliriz. Bunu Harari, Yuval Noah Harari 21. yüzyıl için 21 ders adlı kitabında buna değiniyor. Şöyle, insanlık antropologların kitaplarında, eserlerinde yer verdikleri şekliyle insan tarih sahnesine çıktıktan sonra yaklaşık 250 bin yıl kadar bir avcı toplayıcı bir dönem sürüyor. Bu avcı toplayıcı dönemden sonra insanlık 250 bin yıldan sonra bu yaklaşık 10-15 bin yıl önce tarımı buluyor. Tarım devrimi gerçekleşiyor ve insan avcı toplayıcı dönemden tarım yapan toplumlara dönüşüyor. Buna tarım devrimi deniliyor ve insanlığın kaderini ve gelişim yönünü değiştiriyor. Tarım devrimiyle toprak en önemli mülkiyet haline geliyor. Toprağı elinde tutan, toprağa sahip olan o günün şartlarında en güçlü kişiler, devletler haline geliyorlar. Yani tarım toplumunda tüm kurallar toprak mülkiyetini kimin elinde tutacağı ve mülkiyetin nasıl paylaşacağı sorununun çözümü amacıyla düzenleniyor. Tarım toplumları da tarım devriminden sonra çok uzun süre tarım devrimi yaklaşık 10 bin sene devam ediyor. Bundan sonra Batı Avrupa'da endüstri devrimi gerçekleşiyor ve sanayi merkezli modern toplum adı verilen toplumlara dönüşüyor. Modern toplumda ise toprak önemini yitiriyor. En kıymetli şey üretim yapan sanayi, endüstri, makinalar ve bunların ham maddesi olan petrol. En kıymetli şey petrol oluyor. Sanayi devrimi tarım devrimine nazaran daha kısa sürüyor. Sanayi devriminden sonra şu an içinde bulunduğumuz bilgi devrimi diyebiliriz. Bilgi toplumuna geçiş yapıyoruz. Buna postmodern toplum adı da veriliyor. Postmodern toplumda en kıymetli şey petrol olmaktan çıkıyor. Data is the new oil diyorlar. Yani artık bilgi toplumunda en kıymetli şey veri. Bilginin ham maddesi olan veri petrolün yerine geçiyor.
Zaten dünyanın en büyük ekonomi dergisinin şu an ilk 5 sırasındaki dünyanın en kıymetli markaları sıralamasında tabii marka adı vermiyoruz. İlk 5 sıradaki 5 firmada veri temelli firmalar. Yani bugün veri çıkarmak, petrol çıkarmaktan dediğiniz gibi çok daha kıymetli hale geldi.
Evet, şu an günümüzde petrolden ziyade veriyi işleyen devletler, şirketler, özellikle şirketler daha ön planda gücü ele geçirmiş durumdalar. Bu tabii dijital yaşama geçmenin, bilgi toplumuna geçmenin de bir yansıması. Kişisel veri nereden ortaya çıkıyor dersek, kişisel veri de toplumun bilgi toplumu haline gelmesiyle buradan ortaya çıkan sorunların çözümü ve buna ilişkin hakların tespit amacıyla ortaya çıkan bir hukuk dalı. Kişisel veri hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku bu şekilde ortaya çıkıyor. İlk olarak 1970'li yıllarda Batı Avrupa'da bu ortaya çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz Batı Avrupa sanayi devrimini gerçekleştirdikten sonra bunun devamında teknolojik gelişmelerinde ortaya çıktığı yer. Amerika'da da 1980-1990'lar civarında kişisel verilere ilişkin kanunlar çıkıyor. Ama esas olarak Batı Avrupa'da insan hakları temelli, temel hak ve özgürlükler içerisinde yer alan kişisel verilerin temel hak ve hürriyet olarak değerlendiren bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Kişisel verilerin tarihi bu şekilde.
Şimdi kişisel veriler önemli. Kişisel sağlık verilerinin korunması neden önemli? Önce şunu sorayım isterseniz. Kişisel veriler neden önemli? Ne kadar stratejik?
Kişisel veriler neden önemli? Dediğimiz gibi şöyle. Yani yeni bir dijital çağa, bilgi çağına geçtik. Bu çağda her şeyin temelinde veri var. Bu makro ölçekte bir değerlendirme tabii ki. Yani veriyi tutan, veriyi işleyen, ona sahip olan gücü elinde tutuyor. Bu bir. İkincisi mikro ölçekte kişi bazlı düşündüğümüz zaman. Şimdi en küçük bir veriden mesela kimlik numaramızdan yola çıkılarak bilgiye ulaşılabiliyor. Sağlık verilerimize ulaşılabiliyor. Neyi beğendiğimize, neleri yaptığımıza, kan grubuna, biyometrik verilere her şeye ulaşılabiliyor bu verilerden yola çıkarak. Dolayısıyla kişinin toplumda ayrımcılığa uğrama ya da maddi manevi varlığının zedelenmesi olası hale geliyor. İşte bu kişinin manevi varlığının korunması için de kişisel verilerin korunması çok önemli.
Teşekkür ediyoruz. Sağlık verilerinin niteliği nedir? Yani fikri mülkiyetle korunabilir mi? Yok, bir kişilik hakkı mıdır? Bir telifi var mıdır?
Öncelikle şundan da bahsedeyim. Kişisel sağlık verileri neden önemli? Şimdi kişisel veriler önemli, ondan bahsettik ama kişisel sağlık verileri neden önemli? Burada yine Harari'nin kitabından alıntı yapıyorum. Modern toplumda insanlık aydınlanmayla birlikte, sanayi devrimi ve aydınlanmayla birlikte dış dünyayı anlama ve anlamlandırma noktasında paradigma değiştirdi. Artık dış dünyayı anlamada, anlamlandırmada hikayelere, mitlere değil, akıl yürütmeye ve deney ve gözleme dayanıldı ve bu sayede dış dünya anlamlandırıldı ve anladıktan sonra dış dünyayı ona hükmedilebildi. Peki bilgi devriminden sonra ne oldu? İnsanlık dış dünyadan ziyade insanın kendi içine yöneldi. İnsan bedeninin sırlarını anlamaya, anlamlandırmaya ve ona hükmetmeye yöneldi. Bugün Elon Musk'ın bir şirketinde yaptığı şey de bu aslında. Şu an insan bedeninin sırları çözülmeye, anlamlandırılmaya ve ona hükmedilmeye çalışılıyor. Bunun da en temel koşutu, en temel şartı sağlık verilerinin olabildiğince çok işlenmesi, anlamlandırılması ve bu sayede insan bedeninin kontrol edilebilmesi diye düşünüyorum. İşte bu yüzden kişisel sağlık verilerinin korunması, kötü niyetli kişilerin eline geçmesinin önlenmesi ve bir kontrol ve denetim mekanizmalarının işletilmesi gerçekten çok önemli diye düşünüyorum.
bugün giyilebilir teknolojilerden bahsediyoruz. Saatlerimiz tansiyonumuzu ölçüyor. Ne kadar adım attığımızı, yüzdüğümüzü, ne kadar uyuduğumuzu, nabzımızı, her şeyi ölçüyorlar ve sonuçta şirketler bu bilgileri veri olarak kullanıyorlar. Peki giyilebilir teknolojiler ya da nesnelerin interneti gibi teknolojilerin bizim sağlık verilerimizi elde ederek, bunları anlamlandırarak bize karşı ticari bir meta olarak kullanması hukuki midir? Yoksa şu an bu dijital ortamda bir vahşi batı gibi olduğu için henüz hukuk bunlara bir çözüm bulamıyor mu?
Evet, hukuk çözüm bulmaya çalışıyor. Yalnız şöyle bir şey var. Kişisel verilerin temelinde olduğu gibi, kişisel sağlık verilerinin de temelinde bireyin kendi bilgilerinin geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğunun bilincinde olması yatıyor. Yani kişi kendi bilgilerinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğu için kişisel verilerinin ya da kişisel sağlık verilerinin korunması noktasında da etkin bir tepki gösterdiği zaman tabii şirketler de burada geriye çekilmek durumunda kalacaklar. Önemli olan tabii denetim mekanizmaları da önemli ama kişilerin kendi haklarının bilincinde olmasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani diyelim bir dediğiniz gibi giyilebilir bir saat taktık, nabzımızı ölçüyor, kalp ritmimizi ölçüyor, tüm bilgilerimizi alıyor ve bu saat şirketine aktarıyor değil mi? Yani bu, hangi verileri işlediğini, hangi amaçlarla işlediğini öğrenmek istersek, aydınlatma metnini sabırla okursak ve bu verilerin üzerindeki veriler dolayısıyla sahip olduğumuz hakları bilirsek ve buna ilişkin başvuru mekanizmalarını etkin kullanırsak bunun karşılığının da alınabileceğini ben düşünüyorum. Tabii burada ki sadece bireye iş düşmüyor. Bunu kolaylaştıran mekanizmaların, hukuki mekanizmalarının ve denetimlerin çok daha etkin, çok daha faal olması lazım. Şundan da bahsedelim, kişisel veriler genç bir hukuk dalı. Yani medeni hukuka bakıyoruz, borçlar hukukuna bakıyoruz. Roma hukukuna dayanıyor. Binlerce yıllık geçmişi var. Ama kişisel verilerin korunması hukuku 1970'lerde ortaya çıkan çok genç bir hukuk dalı. Tabii insanlar da özellikle Türkiye'de yani gelişen, gelişmekte olan bir ülke. İnsanlar da bu hakların farkına, ayırdığına yavaş yavaş varıyorlar. Henüz tam oturmadı ama giderek dijitalleşen dünyada ve dijitalleşen dünyada yeni sorunlar ve bu sorunları deneyimledikçe bu hakların farkındalığı da artacak ve daha da insanlarda kişisel verilerin korunması noktasında bir farkındalık olacak diye düşünüyorum.
Sağlık verilerini diğer verilerden ayıran şey nedir? Yani neden özellikle sağlık verileri bu kadar önemli diğer verilere göre?
Yani dediğim gibi modern toplumda, yani bu postmodern toplumdayız şu an, bilgi toplumunda. Bundan önceki devirde insan dış dünyayı anlama ve anlamlandırma gayreti içerisindeydi. Ama günümüzde daha çok insan kendi bedenini anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyor. Bunun üzerine gayret ediyor. Hatta ölümsüzlük peşinde insanoğlu. Çünkü genlerinin de değiştirilebileceğinin farkına vardı. Bunun yolu da sağlık verilerini işlemekten, sağlığa ilişkin, yani bedeninin sırlarını çözmekten geçiyor. Bunun için çok büyük miktarda veriye ihtiyaç var. Özellikle bu veriyi işleyen algoritmalar, yapay zekalar, bu big data dediğimiz büyük veriye ihtiyaç duyuyorlar. Bunun için de büyük bir iştahla veri işleme gayreti içerisindeler. Kişilerin sağlık bilgilerini yoğun bir şekilde işlemek istiyorlar. Bence sağlık verilerinin en önemli özelliği bu. İkinci olarak sağlık verileri özellikle bulaşıcı hastalıklarda, bazı bulaşıcı hastalıklarda önem arz ediyor. Şöyle ki kişiyi toplumda ayrımcılığa uğrama şansını arttırıyor. Örneğin HIV virüsü tespit edilen bir kişinin bu bilgisi ifşa olduğunda kişinin toplumda zor durumda kalması kuvvetle muhtemel.
Dijital Dünya devam ediyor.
Sağlık bilgilerimizin korunması konusunda haklarımız nelerdir ve insanlar bunları biliyorlar mı? Nasıl öğrenecekler?
Evet, sağlık bilgilerimizin korunması konusunda şöyle söyleyeyim. Kişisel verilerin korunması kanunu ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe giren kişisel verilerin korunması kanunumuz var. Avrupa'da çok daha önce yürürlüğe girdi. Hatta Avrupa'da bizim kanunumuzdan sonra değiştirdiler düzenlemelerini. Yeni bir düzenleme ortaya koydular. Kişisel verilerde olduğu gibi kişisel sağlık verilerinde de en önemli şey, en önemli husus kişinin rızasına binaen kişisel verilerinin işlenebileceğidir. Şöyle söyleyeyim, kişisel veri kişinin temel haklarından birisidir. Ona ait bir bilgi olduğu için o da kişisel verisinin kaderini kendisinin tayin etmesi gerekir. Kişisel verilerin temelinde dediğim gibi açık rıza yer aldığı için öncelikle sağlık verisi işlenecek olan kimsenin açık rızası olmadan sağlık verileri işlenemez. Tabii bunun bir istisnası daha var. Önemli olan kişinin açık rızasının bulunmasıdır. Açık rızanın dışında bir şart daha var. O da tıbbi hizmetlerin sunulması, koruyucu hekimlik gibi amaçlarla işlenebiliyor. Onun haricinde şey yok. Orada açık rıza istenmiyor. Ama önemli olan kişinin açık rızasına dayanarak bu verilerinin işlenebildiğinin farkında olması. Açık rıza dediğimiz şey nedir? Rızadan farkı nedir? Buna değinecek olursak açık rıza, aydınlatılmış rıza da diyebiliriz. Kişinin verilerinin hangi amaçla, ne kadar süre ve nasıl işleneceğini kişiye aktarılması ve kişinin de buna açık bir şekilde rızasını göstermesi şeklinde söyleyebiliriz. Yani bilgilendirilmeye dayanacak, belirli hususlara ilişkin olacak ve açık bir onay verilecek, özgür iradeye dayanacak. Bu şekilde kişi açık rızasını verdikten sonra kişisel verileri işlenebilir. Önemli olan kişinin kendi verilerinin kendisine ait olduğunun farkında olması ve bu hakkı etkin olarak kullanabilmesi burada önemli.
Açık rızadan bahsettik fakat bununla ilgili bir belgesel bile var. Kimse aslında bu rıza formunu okumuyor çünkü birçok sosyal medya mecrasının üyelik formunu okumak neredeyse 10-15 saat sürüyor ve kimse buna evet. vakit ayırmıyor. Okudum, kabul ettim diyerek herkes geçiyor. Çoğunluk. Belki de %99'umuz böyle yapıyor. Bizi dinleyenler arasında acaba bu rıza formunu okuyan var mı? Zaten bu formu okusanız belki de kullanmazsınız zaten. Birçok giyilebilir teknoloji ya da sosyal medya mecrasını bu sebeple açık rızamızı alabiliyorlar. Ya da kişisel verileri şimdi biz tabii ki sadece internet üzerinden konuşuyoruz ama bir de bunun mesela telefon boyutu var. Geçtiğimiz günlerde gittiğim bir hastane beni aradı ve işte şöyle şöyle şeyleriniz varmış tekrar gelin dedi mesela. Ben de bu yaptıkların suç olduğunu söyledim. Yani sadece aslında bunu internet üzerinden de veya büyük veri üzerinden de düşünmemek lazım. Kişisel veri aslında başka şekilde de kullanılıyor. Yani bir pazarlama yöntemi olarak kullanılıyor ve aslında insanlar da yapanlar da yapılanlar da bunun suç olduğunu bilmiyor. Aslında ağır bir suç. Kişisel verileri koruma kurulunu ve bu yasayı ihlal etmek değil mi hocam?
Evet, yani şöyle esasen tabii sadece internet değil, mesela sigorta şirketleri de, özellikle sağlık sigortası yapan şirketler de bu verilerin peşinde ki kişiye ona ilişkin şey paket çıkarıyorlar. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi aydınlatma metinleri tabii daha açık anlaşılır olması gerekiyor. Burada hemfikiriz. Şöyle bir örnek verebilirim. Şimdi orta noktanın olması gereken nokta olduğu bir orta nokta düşünelim. Olması gereken nokta orası. Veri işleyenler bir tarafta, bir köşede, sol köşede. Onlar aydınlatma metinleri çok uzun, karmaşık, sayfalarca süren açık rıza beyanları var. Onların daha anlaşılır metinler ortaya koyarak, bireyin daha iyi anlayabildiği, anlaşılacak haklarını anlattığı metinler ortaya koyarak bu olması gereken orta noktaya yaklaşması gerekiyor. Diğer taraftan da mesela en sağ köşede de bireyler var. Kişi verileri işleyen bireyler var diyelim. Onların da bu aydınlatma metinlerini sabırla okuyarak ya da hemen okudum anladım diye işaretleyip geçmeyerek haklarının bilincinde olarak onların da orta noktaya gelmesi, böylece hakların hem verinin daha sağlıklı işlenmesi hem de kişisel verilerin korunmasının daha etkin bir şekilde gerçekleşmesi bu şekilde mümkün diye düşünüyorum. Yani iki tarafında yapması gereken şeyler var. Burada şunun farkında olmalıyız. Kişisel veriler işlenmeksizin hayatın olağan akışının sürdürülmesi imkansız, mümkün değil. Ancak bu veriler de kurallarına göre işlenmeli ve kişilerin temel hak ve hürriyetleri zarara uğramamalı diye düşünüyorum ben.
Sağlık alandaki kişisel verilerin önemli olduğunu anladık. Peki oldu da kişisel verilerimiz ihlal edildi sağlık alanında. Üzücü sonuçlarla karşılaştık ya da üzücü bir sonuç yok ama bizim sağlık alanındaki kişisel verilerimiz ticari bir meta olarak kullanırdı. Peki bunun karşılığında hukuki başvuru yolları nelerdir? Hakkımızı nasıl savunabiliriz?
Evet. Şimdi öncelikle şundan bahsedecek olursak, kişisel sağlık verileri hangi amaçlarla işlenir? Ona bir değinmek lazım. İlk olarak kişisel sağlık verileri kişinin açık rızasına istinaden işlenebiliyor. Kişinin açık rızası bulunmazsa sağlık verileri işlenemiyor. Bu bir. İkincisi ise bazı durumlarda tabii kişiden açık rıza beyanı alınamıyor. O da şöyle, sağlığa ilişkin veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleriyle finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından, yani sağlık hizmeti veren doktorlar, hastaneler diyebiliriz bunları, ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Yani ya açık rıza olacak ya da bu demin saydığım şartlar olacak. Bu iki halde sadece sağlık verileri işlenebiliyor. Diyelim ki sağlık verileri açık rıza bulunmadan ya da bu diğer şarta başvurulmadan hukuka aykırı bir şekilde işlendi. Ne yapabilir kişi? Burada kişisel verileri korunması kanunu 6698 sayılı kanunun 11. maddesinde kişilerin hakları yer alıyor. Burada kişi burada yer alan haklarında yani kullanabiliyor. İkincisi yine 13. maddede aynı kanunun 13. maddesinde kişi veri sorumlusuna başvurarak kişisel sağlık verilerinin ihlal edildiğini, buna ilişkin işlemlerin yapılmasını ya da kişisel sağlık verilerinin nasıl işlendiğini, hangi sürelerle işlendiğini, bunların kişi silinmesini de isteyebilir, düzeltilmesini de isteyebilir. Ya da bunun kişisel sağlık verilerinin işlenmesi yoluyla bir zarara uğradıysa bu zararın giderilmesini de tabii madde 13 değil de onu sonra bahsedelim ondan. Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi yoluyla kişinin profilleme diye bir kavram var biliyorsunuz. Profillemesi yapıldıysa buna ilişkin itirazı, tüm bunları
aslında kişinin dijital olarak kategorize edilmesi, bir nevi dijital fişleme de diyebiliriz dediğinize.
Aynen. Bunlara ilişkin itirazını kanunun 13. maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvurma yükümlülüğü var. Veri sorumlusuna başvuracak. Veri sorumlusu 30 gün içinde bu başvuruyu değerlendirmek ve kişiye bir cevap vermekle yükümlü. Reddedebilir başvurusunu, taleplerini reddedebilir, kabul edebilir. Bu ikisinden birini yapması lazım. Ya da cevap da vermeyebilir tabii yükümlülüğüne aykırı davranarak. Reddedildiği zaman kişi ne yapacak? Kişi kişisel veri koruma kurumuna şikayette bulunma hakkına sahip. Her halükarda 60 gün içerisinde kişisel veri koruma kurumuna verilerinin ihlaliyle ilgili şikayette bulunabilir. Bu bir başvuru yolu. İkinci olarak kişi verilerin ihlal edilmesi dolayısıyla bir zarara uğradıysa manevi yönde tazminat davası açabilir. Maddi zarara uğramış da olabilir. Çünkü biliyorsunuz sağlık verilerinin kullanılması yoluyla kişinin bazı karlardan yoksun kalma durumu ortaya çıkarsa kişi maddi tazminat davası da açabilir. Bunun ötesinde yine Medeni Kanun'un 23 ve devamı maddelerinde düzenlenen saldırının önlenmesi davası açılabilir. saldırının durdurulması davası açılabilir. Tüm bunlar olası durumlar. Hepsinin ayrı şartları var aslında. Ama etkin bir mekanizma olarak ben veri sorumlusuna başvuru ve bundan sonra kişisel verileri koruma kurumuna başvuruyu etkin bir mekanizma olarak görüyorum.
Beşir Bey, çok teşekkür ediyoruz. Verimli bir program oldu.
Ben teşekkür ederim. Verilerin
korunması ve özellikle sağlık verilerinin korunması üzerine önemli bilgiler aldık sizden.
Beni dinleyen herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Bu hafta kişisel sağlık verilerinin korunması üzerine konuştuk. Konuğumuz Yükseköğretim Kurulu'nda uzman olarak görev yapan Beşir Orak'tı. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.
Dijital Dünya.